Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Playoff'larda ilk günleri geride bıraktık ve Kaan Kural'la birlikte playoff konuşacağız. Playoff'un ilk maçlarını konuşacağız bugün. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk abicim.
Nasıl genel ilk izlenimlerin?
Valla ben gayet iyi buldum bu sene playoff'u. Yani...
Ben de abi. Ben çok keyif alıyorum şu ana kadar. Yani uzun süredir, yani playoff'un ilk günleri genel olarak zaten bir böyle heves patlamasıyla falan gelir haliyle. Herkes için öyledir diye tahmin ediyorum ama ben biraz daha farklı şeylerde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Yani öyle. Ondan bahsediyorum. Ya zaten ya otomatikman, yani senin de söylediğin gibi playoff'un ilk başı zaten bir heyecan yaratıyor. Yani psikolojik olarak iyi hissediyorsun. Artı yani büyük oranda, yani 16 takımın hemen hemen hepsi de çok büyük bir efor patlaması, yani çok daha yüksek eforla oynadığı için yani daha mücadeleci, daha rekabetçi maçlar ortaya çıkıyor. Fakat ya bu sezon ortasında hakemlerin temasa biraz daha izin veren, bireysel savunmaya biraz daha alan yaratan, daha doğrusu her temasın foul olması şart diye bir yaklaşımda bulunmadan maçları yönetmesi oyunu biraz daha mücadeleci kılmıştı. Bu playoff'ta biraz daha arttı. Böylece bu ekstra çaba, yani playoff çabası ve aynı zamanda stratejik tabii hazırlıklar daha iyi sonuçlar veriyor. Genel ortalamada abi 2015'ten beri en düşük hücum reytingiyle oynanıyor şu ana kadar playoff. Yani ki 2015'ten 2024'de belki 9-10 sene çok ciddi gözükmeyebilir ama bu 9-10 sene boyunca hücum reytinglerinin, yani hücum verimliliğinin ne kadar arttığını düşünürsen 9 sene önceki verimlilik seviyesine gelmiş olması hakikaten inanılmaz yani.
Evet ve yani ben ortaya çıkan üründen çok memnunum şu ana kadar. Açıkçası biraz da kızıyorum. Yani önceki senelerde ciddi anlamda, hani bu işin abartılması, bunu biz de konuşuyorduk abi. Yani savunmanın elini kolunu kelepçelemeyeceksin. Ondan sonra şey olsun, yani kim kime üstünlük sağlıyorsa, yani tamam dayak da atılmasın, öyle bir talep de yok da savunmanın elini, bir elini diğerine kelepçelediğinde bu defa haksızlık yaratıyorsun ve şu anda bence ortaya çıkan şey çok daha iyi.
Öyle de ben de katılıyorum canım.
Evet, şimdi serilere geçmeden hemen anonsumuzu yapalım. Hayalinizdeki aracınızı Otoshops'tan taksitle almaya imkanınız var. Bunu biliyor muydunuz? Otoshops Nisan ayı itibariyle bireysel tüm kredi kartlarına vade farklı 12 aya kadar taksit imkanı sunuyor. Detaylı bilgi için ALŞ Kartal Otoshops showroom'unu ziyaret edebilir. Her marka modeldeki araçlardan dilediğinizi kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Yani Doğu Konferansı ile başlayalım istersen Kaan abi.
Başlayalım olur abicim.
1-8 diye gidiyoruz. Şey gördüm abi, güldüm. Miami Heat tabii ki şey yapacaktı diye. 3 sayı, yani franchise rekorunu kıracaktı ve bu Boston karşısında olacaktı diye bir tweet görmüştüm.
Abi şöyle bir şey var. Son 2 sezonda bir takımın %50'nin üzerinde üçlük attığı 5 maç olmuş playoff'ta, biliyor musun?
Hı hı.
5 kere bir takım %50'nin üzerinde üçlük atmış. Bunların 4'ü Boston Miami serilerinde, yani geçen seneki ve işte bu seneki serilerde Miami tarafından.
İnanılmaz bir istatistik.
Acayip bir istatistik abi. Yani akıl almaz bir istatistik yani.
Hayır, bir de yani mesela bunun bunu tersten söylesen, yani Boston lehine bir istatistik olarak ortaya çıksa çok da şaşırmazsın. Yani mevcut kalite farkı, Boston'ın çok fazla 3 sayı üretmesi, kaliteli 3 sayı üretme potansiyeline ötürü ama öbür taraftan, Miami tarafından bunun ortaya çıkması hakikaten enteresan.
Abi şey, yani işin ilginç, enteresan ama bir taraftan da Miami olunca çok da şaşırmıyorsun bazı şeylere. Yani hakikaten paranormal bir performans patlaması yaşayabiliyorlar. Hem taktiksel anlamda hem bireysel anlamda.
Ya öyle. Şimdi şöyle bir şey var abi. İlk çeyreğin sonun, ya ilk çeyreğin daha içerisinde zaten Miami'nin sürekli dış şut arayacağı, erken şut ve dış şutu aramak istediği. Çünkü onlar da Celtics'in yarı sahasına çok fazla kalmak istemiyorlar doğal olarak. Ve erken şutu...
Şöyle bir örnek vereyim mi?
Tabii.
İlk 19 şutunun 15'ini üçlük olarak kullandı Miami.
Ha, ve hatta çeyrek arası röportajında daha ilk çeyreğin sonunda işte Exposure geldi deplasman takım koçu olarak. Şeyde muhabir Chris Haynes de yani bu konuda bir ağırlığınız, bir şeyiniz mi var, yöneliminiz mi var gibisinden bir soru sordu. Alex Postra da yani üçlükten ziyade boş şutu atmak gibisinden bir yanıt verdi. Bulduğunuz şutu kullanmak gibi. Ama yani sonuçta onu da biraz dışarıda buldukları, çok hani Porzingis'in alanına gitmek istemedikleri için vesaire ortada. Ve yani bütün maçta devam etti. Ben açıkçası bu bir yerde kesilecek mi gibisinden izliyordum. İlk yarının sonunda işte şey olmasına rağmen, 13 üçlük bulmalarına rağmen geride bitirmişlerdi. Ama ondan sonra da ikinci yarıda devam etti. Ve yani tamam, Miami bu konuda şey davrandı, biz şutu bulduk mu atalım şeklinde bir yaklaşımla davrandı. Hareketli oldular, zaman zaman iyi şutlar da buldular. Belli ölçüde ekstra soktuklarını da söyleyebilirsiniz. İkinci maç için konuşuyoruz tabii ki. Ama yani Celtics'te de bazı eski hastalıklar sürekli şey oluyor, su yüzüne çıkıyor. Yani öyle. Ben perimetre savunmasında Celtics'in bu kadar yumuşak olmasını, bu kadar yani tırnak içinde söylüyorum yarım olmasını ve en azından maç içerisinde hani rakip de ısınmışken ya tamam bunu sertleştirelim gibi bir böyle şey maç içi yükseliş gösterememesini anlayamıyorum.
Abi şöyle bir şey var. Maçtan sonra Joe Mazzulla şey dedi. İşte 23 üçlük attı. Franchise rekorunu kırdı. NBA tarihinde en fazla üçlük atılan 4. playoff maçı olmuş galiba. İşte zaten %50'nin üstünde isabetle yani. Attıkları şutların çoğu ya iyi ya da çok iyi contested şutlar. Yani onları
hadi lan şey oradan.
Ben de öyle dedim. Hadi lan oradan yani.
Ya hadi abi diyeceğiz oradan yani.
Şimdi ama maçtan sonra söylüyor bunu, tamam mı? Şimdi burada bir temel bir sorun var, tamam mı? Şey diyebilirsin ya, bizim stratejimiz işte ne olursa olsun belli bir temel işte pick and roll opsiyonlarını kısıtlamaktı. Biraz riske ettik. Onu çok kötü cezalandırdılar desen tamam anlar. Ama abi sen yani farkında değilsin olan bitenin o zaman yani.
Ya farkında değilsin ya da oyuncularını çok hani şey yapmamak istiyorsun, boklamamak
doğru
istiyorsun.
Yani inşallah yani ikincisidir. Oyuncuları da fazla evet suçlamamak için, yani suçu üstüne almak için yapmışsa iyi. Yani hani o zaman bir sorun yok. Ya şöyle bir şey var tabii, bir de ilk 19'un 15'ini üçlük atıyorsa sonra öyle devam etmez. Zaten öyle devam etmedi yani o kadar. Hani bu ne oluyor abi o zaman, 75 tane mi üçlük atacaksın yani? Hı-hı. Yok öyle bir şey zaten, hani kaç attılar, 42 mi attılar? Neyse. Gene çok attılar tabii, zaten 23 tane sokmaları esas mesela. Fakat bunun bir strateji olduğu çok belliydi. Çünkü hani Miami açısından ilk maçta da görüldü. Şey hani basına yarışamıyorsun abi yetenek olarak. Yani yok öyle bir dünya çünkü. Bir şekilde varyansı daha yüksek şeyler yapıp hani Boston'la sen aynı şeyleri yaparsan belki o zaman hani yüksek varyansta kazanabilirsin gibi bir durum oluyor. En temelde yani oyun teorisi olarak bakarsan. Bundan daha iyi bir yöntem de yok abi, işte hani sen de üçlük at ben de üçlük atayım. Söyledim, biz daha iyi attığımız günde sezi yenebiliriz yani, iyi de atabiliriz ne olacak. Sen belki daha kaliteli üretiyorsun, daha iyi atıyorsun ama varyansı yüksek bir şey bu. Yani temelde prensip bu. Fakat bu kadar basit değil tabii. Yani en önemlisi mesela ilk maçta belki Boston rahat kazandı ama şeyi görüyorsun abi. Sen dedin ya perimetre savunmasında çok yumuşaksın. Hatta belki çok muhasap, bazı açılardan çok muhafazakarsın yumuşaklık dışında da. Hı hı. Çünkü senin savunma malzemen daha iyi abi aslına bakarsan. Sen daha iyi bir savunma malzemen, daha yumuşak ve daha muhafazakar kalıyorsun. Hı hı. Fakat ilk maçın genelinde de bu geçerliydi. İlk maçı çok rahat kazanmış olabilir bu aslında. İkinci maçta da geçerliydi. Daha fazla geçerliydi. Abi sahada daha yırtıcı olan, daha saldıran, daha temas isteyen, daha kabadayılık yapan hep Miami. Tamam mı? Boston sanki şey gibi, zarif bir bale ekibi gibi oynamaya çalışıyor. Abi yani sonuçta Boston'da işin ikinci yanı mesela Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, bunlar şey oyunculardır abi. Temastan falan asla kaçan oyuncular değildir. Ve şeydir yani, onlar Miami forması giyse rakibin şey kalbini söker yerinden yani. Tatum pek sevmez o kadar. Ki o da kötü değildir öyle söyleyeyim. O biraz prensesliği sever ama o biraz şeyden dolayı. Mesela topu çok durduruyor falan Tatum. Yani oyun akıcılığına hiç katkı vermiyor. O belli yerlerde zaten tamamen ikinci plan diyor. Ben ilk maçta çok beğenmiştim Tatum'u. Çok ciddi bir liderlik göstermişti bence. Ki bence oyundaki en önemli eksik o. Ama ikinci maçta abi Maya bu kadar yırtıcı olmak. Özellikle Porzingis'i acayip sert savundular. Porzingis'in bundan geri adım atacağını biliyorlardı. Porzingis 9'da 1 ile bitirdi. Fakat 9'da 1 ile bitirmesi önemli abi. Sen Porzingis'i bir şekilde yıpratarak, daha topu alırken saldırarak, onun topu almasını zorlaştırarak, aldıktan sonra rahatsız ederek, oyundan zihinsel olarak düşürerek şunu yapıyorsun. Hı hı. Abi siz de üçlük atın, biz de üçlük atalıma dönüştürüyoruz. Yani oyunu ona dönüştürmek için Porzingis'i devre dışı bırakman lazım. Çünkü Porzingis bu sezon Boston'a en büyük katma değer katan oyuncu. En iyi oyuncu değil ama en büyük katma değer katan oyuncu. Sen onu devre dışı bıraktın. İlk maçta mesela etkisini gördün abi. gelip faul atışıksından Caleb Martin'in falan üzerine patır patır şut attı yani her şeyden önce. Ve bütün oyunun geometrisini değiştirdi. Bugünkü stratejinin yani ikinci maçtaki stratejinin temeli Porzingis'i şey yapmak, dövmek, yıpratmak, zihinsel olarak oyundan düşürmek, atma yarışına çevirmekti. Ve bunu başardılar. Strateji başarılı oldu. İyi de soktular, kazandılar abi. Şimdi zaten Miami'nin bir şeyleri değiştirmesi lazım ki Boston'a yetişebilsin. Burada kritik nokta şu abi. Boston'daki sen dedin ya eski hastalıklar pek çok ortaya çıkıyor diye. Bunlardan en önemlisi abi. Şimdi herkes maç sonu oynama beceriksizliği, maç sonunda saçmalamaları diyor ama bunun kaynaklandığı bir yer var abi. Bu maç sonlarında gerçek bir liderin olmaması. Mesela Tatum mesela topu alıyor. Abi Tatum'un biliyorsun kritik, sadece maç sonu değil, kritik her topta yaptığı şey o. Gidiyor köşeye, çapraza. 7 kere dribling yapıyor. Bir penetre dener gibi yapıyor. Direnç görürse 2 adım sola atıp şut atıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ve bunu 10 saniyede falan yapıyor yani.
Evet.
Şey dedi. Ve abi acayip akıcılık öldüren bir şey o yani. Boston akıcılığı bir kere öldürdü. Zaten Miami acayip fiziksel oynayarak bu akıcılığı bir kere öldürdüğü zaman da o zaman senin 3 sayıdaki avantajın da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çünkü ritim şey abi ritim çok önemlidir. Ben hep şeyi söylerim. Basketbolda çok ritim. Futbolda da sürekli konuşuluyor bu. Ritim deniyor. Abi ritim şöyle bir şey. Bir oyuncunun ritimde olması demek dans ederken müzik çalması gibi bir şey oluyor abi. Şimdi sen normalde de dans edebilirsin ama müzik çaldığında otomatikman bir ahenk oluşuyor oradan aldığın şeyle, tempoyla. Anlatabiliyor muyum? Bu müziksiz dans etmeye benziyor yani. Bu ve o yani o zaman da bütün her şey yavaş yavaş geriye gidiyor. Bu da kritik nokta abi. Mesela LeBron James, Doncic falan kimi söylersen söyle. Abi lider oyuncular maçın önemli yerlerine, maçın kritik yerlerine maça ağırlık koyarlar abi. Anlatabiliyor muyum? Ya kaçırması, atmasından bahsetmiyorum. Çok keskin bir şey. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi burada işte şöyle oynayacağız. Yani bir ağırlık hissettirirler. Abi Boston'ın bu bence bütün bu dönemin yani işte 7 senede 5 kere konferans finali oynadılar. Ya bu Tatum Brown dönemi diyeyim. Belki de bu sezon en iyisi. Abi en önemli sorunu o. Boston başta Tatum olmak üzere ama sırf Tatum'la da bağlı değil. Yani sadece Tatum'un da sorunu değil bu. Abi hiçbir şekilde oyuna ağırlık koyamıyor ya. İyi oynuyor. Rakibi sürklese ediyor.
Aynen. Oyun kapılıp giderse o akıntıda her şeyi götürüyor. Ama yani öbür türlü tıkanan bir şeydir. Dediğin gibi ritmin bozulduğu anlarda çok zorlanıyorlar.
Ve abi şey bir otorite hissetmiyorsun sahada yani. Abi şeyi düşün tamam mı? Hani bunun şaikası kim? LeBron tamam mı? Abicim maçın belli bir yerinde LeBron'un gerçi tabii şimdi o da biraz eleştiriliyor. Özellikle gücü kalmadığı için son çeyreklerde yapamıyor şimdi onu. Fizikselliğinden dolayı ama yani normalde abi maçın moment bazı sayılar vardır abi. Bazı pozisyonlar vardır. Mesela bir maçta 100 pozisyon mu var? Onların içinde 5 tanesi vardır. Diğer 95'inden daha önemlidir abi. Maçın momentumu açısından, rakibin morali açısından, oyunun kırılması açısından. Abi orada LeBron'un topu alır ve bilirsin bir şey yapacağını tamam mı? Yapar yapamaz ayrı konu. Bazen yapamadığı da oluyor yani. Ama bilirsin. Abi Boston'da öyle bir şey yok yani. O yüzden maç sonlarında oynayamıyorlar ya.
Yani şunları ekleyeceğim abi. Birincisi bu perimetre savunması konusunda Celtics'in. Bu sonuçta bir takım kabahati. Şey yumuşaklığı. İşte Mazula'ya katılmadığımızı bahsettik. Katılmadığımızdan bahsettik ama Jaylen Brown'la Jrue Holiday bence ekstra hayal kırıklığıydı. Bu maç özelinde söylüyorum. Ya bana öyle geldi en azından.
Bence de.
Jaylen Brown biliyorsun yani sezon içerisinde şey anlatısı falan oluştu Boston tarafından. İşte bu adam yılın savunmacısı ödülüne aday olmalı, mutlaka oy olmalı, vermeyen şerefsizdir, bilmem nedir falan filan. Abi böyle olmaz o zaman.
Aynen.
Jrue Holiday de beni çok hayal kırıklığına uğrattı o anlamda. Yani şeydi, ben çok ondan görmeyi beklediğim şeyi göremedim. Hücumdaki sıkıntıları bir yana. Ama sonuçta totalde bir takım şey. Şimdi şeyi de diyeceğim abi. Celtics'in aşağı yukarı 8 kişilik bir rotasyonu olabilir. Ama ve yani sonuçta playoff'ta zaten indirdikçe indiriyorsun rotasyonu. 8 kişi playoff rotasyonu şey bir sayı değil. Anormal, çok az falan değil. Ama abi ben Celtics gibi takımların daha bismillah yani birinci maçın birinci serinin başında bu kadar dar rotasyonla oynamasını da çok faydalı bulmuyorum.
Doğru katılıyorum.
Bence bu kadar problem yaşadıkları yani Celtics'in kendi oyununa çıkamadığı ve Celtics'in bir anda rakibi bozması gereken bir noktaya düştüğü senaryoda bence 9. belki 10. oyunculara gidebilirdi Joe Mazzulla. Gitmesi gerekir. Yani Porzingis'ten istediğini alamıyorsun. Bak Horford çok bir şey yapamıyor mu? İşte Adebayo'yu tutamıyorsun. Oraya da geleceğim. At abi Tillman'ı sahaya. Gerçekten at yani. Perimetre için de at, şey için de at, Adebayo birebir savunması için de at. Ya Miami Heat dediğimiz gibi üçlük kovalayan bir oyun oynadı ve genelde erken şutu da bulmaya çalıştılar. Bunu yapamadıklarında da sürekli ben Adebayo birebirine gittiler. Ve Adebayo harika bir maç çıkardı abi. Yani Adebayo'yu da savunamadın sen.
Son çeyrekte zaten 3 tane üst üste soktu ya. Şeyde, evet. Orada zaten maçı bitirdiler yani.
Evet. Şimdi Adebayo'yu görünürde mesela orada Horford'la falan tutuyordu. Hani bu Celtics'in tamam abi gelsin diyeceği bir eşleşme gibi gözükebilir. Ama Adebayo çok rahat attı abi şutları. Kendi bölgesinde birebir yardım gelmeden attı. Bu ne abi yani? Miami Heat'in idmanı mı? Udonis Haslam'la mı yapıyor Adebayo bunu? Horford ne kadar iyi savunmacı olursa olsun Adebayo onu birebir oynadı ve istediği şekilde istediği zonda oynadı. O bence Celtics açısından değiştirilmesi gereken bir durum. Bunlara hiç müdahale etmedi yani.
Esas yani özellikle bence Mazula'dan bir daha büyük oranda kaygılıyor. Abi dış savunmayı daha sert yapacaksın. Bu kadar basit abi.
Kesin
yani
kesin.
Daha yakın ve daha sert oynayacaksın. Abi kusura bakma da şimdi tamam muhteşem bir maç oynadı ama abi Tyler Hero 24 sayı 14 asist yapmış. Abi sen Tyler Hero'yu yavaşlatamıyorsan aha, o zaman abi senin iyi savunmacılığın nerede kaldı ya? Yani hani o, çünkü yakın durmuyorsun abi. Yakın duracaksın yani.
Öyle ve tamam yani Caleb Martin yine bir tane Boston serisi maçı oynadı. Caleb Martin special yaptı işte. Ama bak Caleb Martin 6'da 5 atıyor işte. Jovic çok iyi oynamasının yanı sıra 4'te 3 atıyor. Hakez'den 6'da 3 geliyor. Bak Tyler Hero dışındaki oyuncuları söylüyorum. Highsmith'ten 3 tane yiyorsun. Şimdi bunlar sadece tesadüf ve şey değil abi. Bunların çok ekstra hep birlikte ekstra sokması değil işte. Baştaki noktaya geliyoruz. Sen de o ritmi verdiğin için ve yeterince kontest edemediğin için bu şutları soktular. Yeterince yırtıcı olamadığın için. Evet birbiriyle gidiyor şimdi. Yani sonuçta Celtics hani şey yaparsa standartlarına tekrar yükselirse hala çok avantajlı olan taraf. Ama Miami bir tane koparmayı başardı.
Evet yani ama yani hep şeyi söylüyor işte. Bu Boston'a işte belli şeyleri hatırlatırsa çok daha yüksek bir güçle çok daha büyük bir yırtıcılıkla oynamaları gerektiğini hatırlatırsa ne hala ama Boston'a bunu defalarca hatırlatıldığı zaman pek uyanamıyor bu duruma.
New York Philadelphia ile devam edelim o zaman. Orası da 1-1 olmak üzereyken 2-0'a gelen serilerden biri ve şey New York hakikaten çok tuhaf bir maç sonuyla 2-0'ı götürmeyi başardı seriyi.
Abi hakikaten inanılmaz ya. Abi 40 saniye kala 5 sayı öndeydi şey Philadelphia ve Kyle Lowry serbest atış kullanıyordu. Kyle Lowry serbest atışı kaçırdı. 0-6 ile bitti sonrası.
Evet. Birinci maçtan ya da yani bilmiyorum genel resimle mi başlayalım dersin?
Valla ben öncelikle şunu söyleyeceğim. İki maçta abi Jalen Brunson New York'un en önemli iki skoreri kim abi şu anda? Yani bu şu anki konjüktürde. Dante DiVincenzo'da Jalen Brunson abi.
Evet ya da yani şöyle de diyebilirsin. Jalen Brunson ve o gün çıkacak bir şutör. Yani o biraz çünkü evet DiVincenzo daha çok şey oluyor gibi gözüküyor ama biraz
son
da
dönemde, en azından son dönemde öyleydi. Onun son dönemde öyleydi. Abi Jalen Brunson 26'da 8 diğer maçta da 29'da 8. Yani 55'te 16 atmış abi. 55'te 16. Tamam mı? Dante DiVincenzo da 10'da 5 bir maç. İkinci maç fena değildi. İlk maçta 10'da 3'tü. 20'de 8. Biri 55'te 16, biri 20'de 8. Yani 75'te 24. %33 ile atıyorlar abi. Tamam mı? En önemli iki skorer. Diğer tarafta Joel Embiid büyük bir özveriyle oynuyor. O belli. Yani hani rahat hareket edemedi falan ortada. Ama elinden geleni yapıyor. Bir maç 34 attı. Diğer maç 29 attı. Yani 63 attı. Tyrese Max de 35 ve 33 attı abi.
Evet yani ya Tyrese Max hem de iyi yüzdelerle 34 sayı ortalama
tuttu. Tabii. Embiid'in yüzdesi biraz şu. Abicim şimdi en iyi iki skorerin senin bu arada ikisi de All-Star. Tamam mı? Bir hatta Superstar. Diğer tarafta bir tane All-Star var. Superstar'ın sınırında hani geldiğini söyleyebilirsin. Ve bir tane iyi skorer. Abi bir tarafta %33'de 75'de 33 atan, 32 atanlar var. Diğer tarafta iki maçta da toplam 60'ı geçenler var. Abi şimdi sen bu iki maçı nasıl kaybedersin ya? Şimdi bu iki maçı nasıl kaybedersin? Böyle bir şey imkansız olması lazım normal şartlarda.
Bu arada şeyde yani NBA dakikalarını da artıyla geçmişsin. İlk maçta biraz daha belki belirgin. Ama yani ikinci maçta da öyle ya da böyle bir artı 3 yazıyor NBA'nin artı eksi hanesinde.
Ama abi mesela play-in maçında bu Nikola Batum'un ortaya çıkması gibi Philadelphia'da abi başka kimse hiçbir şey üretemiyor abi. Tobias Harris zaten korkunç kayıp. Kyle Lowry ikinci maç gene fena oynamadı işte. 18 sayı attı ama normalde biliyorsun hani hiç bir parça değil. Kelly Oubre ve Bench abi. Bench, Philadelphia Bench'i toplam iki maçta 17 sayı attı abi.
Buddy Hield vefat etti.
Buddy Hield'i hiç kullanamıyor sen. Buddy Hield çünkü kullanılması lazım yani. O kendi kendine bir şey üretemez.
Doğru.
Fakat bu iki oyuncu dışında hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir yerden bir şey bulamıyorsun. Diğer tarafta New York'ta ise yani biraz şeye de benziyor aslında bu Miami durumuna. New York zaten ligin en yırtıcı, en kabadayı, en çabayla oynayan takımı. Abi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela Josh Hart abi ilk maçın son çeyreği, ikinci maçın ilk çeyreğinde takımın en skoreriydi. Gerektiği zaman. Ki hani biliyorsun üç sayısı hiçbir zaman çok güvenilir olmamıştır. İki maçta %50'nin üstüne 3 attı. Bir 8'de 4, bir 7'de 4 attı abi. Ama ve hiç korkmuyor, çekinmiyor atmaktan yani. Anlatabiliyor muyum? İkinci maçta mesela Hartenstein'i çok iyi kullandılar.
Son çeyrek özellikle.
Çünkü Brunson'a bir özel formül yapıyorlar. Brunson'ı Kelly Oubre bence gayet iyi savunuyor bu arada. Yani Brunson kötü atıyor belki ama bu sadece Brunson'dan kaynaklı değil. Kelly Oubre'nin büyük payı var. Hani en azından Kelly Oubre'nin oradaki kredisini vermek lazım. Ama Kelly Oubre'nin savunmasının yanı sıra Brunson'un hareket yapacağı bölgeye ikinci bir savunmacı getiriyorlar. Bu da diğer oyunculardan biraz risk almanız. Ama diğer oyun işte Hartenstein'den risk aldığında Hartenstein de bunu çok iyi cezalandı. Kimden risk alırlarsa acayip cezalandırıyor. Herkes de inanılmaz bir özgüven var. Diğer oyuncuların hiçbiri işte benim rolüm ne, ben işte bu şutu atayım falan diye. Herkes anormal çabayla ve anormal bir yeşil ışıkla oynuyor.
McBride mesela, yani bence onun şu andaki en son dönemdeki tezahürü McBride New York adına.
Evet. Yani diğer tarafta ise abi Embiid Maxi oyunu tamam, Lowry'nin çabasına falan hiç kimse bir şey diyemez ama abi hiçbir şekilde oyunun diğer oyunculara yayıldığı, diğer oyuncuların dahil edildiği falan bir durum yok. Ve bir şekilde New York'ta Brunson bu kadar, özellikle Brunson bu kadar yetersiz oynarken, çünkü bu takımın yani New York'un abi hücum potansiyeli belli. Hani Brunson dışındaki hiçbir oyuncunun hücumcu olduğunu iddia edemezsin. Belki Bogdanovic iddia ederse, o da zaten çok kısıtlı sürede kullanıyor nokta şutör olarak. Onunla bir hücumcu değil. Hartenstein hücumcu değil. Hart hücumcu değil. DiVincenzo hücumcu ki son dönemde dönüştü ki o da iyi oynamıyor. Onu da söyledik. Bogdanovic kısıtlı süre alıyor. McBride ve Robinson da hücumcu değil. Ama abi bunları sen hücumda bir parça olarak kullanıyorsun. Savunmada zaten anormal bir çabayla oynuyorsun.
İlk rebound farkı hep yaratıyorsun.
İkinci maçta çok yaratamadılar aslında. İkinci maçta öyle çok rebound farkı yoktu yani.
Öyle abi ama maç sonu abandı. Yani evet. Maç sonunda bütün dengeleri alt üst eden hücum reboundları oldu.
Aynen. İlk maçta reboundlarda ezip geçtin zaten. Yani ilk maçta abi 23 hücum reboundu aldığını yok. 24 savunma reboundu alabildi Philadelphia. Abi her iki topun birini geri alıyorsun. Bu zaten hani senin verimsiz olan hücumunu belli bir seviyenin üzerine çıkardığı gibi, yani verimli kıldığı gibi, bir daha bir sürekli rakip savunma yapıp reboundu kaptırınca psikolojik olarak da çok büyük üstünlük sağlıyorsun. İkinci maçta rebound üstünlüğü yoktu. O konuda Philadelphia çok daha konsantreydi. Ama abi rebound üstünlüğü olmadığı halde hiçbir şekilde şey yapamadın. Yani diğer oyuncuların hiçbir şey alamadığın için, sadece işte Embiid'le şeye kaldığın için Maxi'ye bir yerde tıkandı. 101 sayıda kaldın abi o yüzden işte.
Ya tabii şeyi de söylemek lazım bu arada. Hani biraz önce Embiid'in dakikalarını artı geçtiğinden bahsettik Philadelphia'nın. Bu özellikle ilk maçta çok daha belirgindi. Yalnız Embiid de muhtemelen o sakatlığın da etkisiyle çok yoruluyor. Zaten hani bu yeni bir konu değil de çok belirgin abi. Ve yani şeyden itibaren, devre ortalarından itibaren işte ikinci yarıda biraz daha net hissediliyor. Savunmada büyük bir açık oluşuyor orada. Normalde ligin en iyi savunmacılarından özellikle Philadelphia'nın istediği şekilde oynanıyorken, onun alanına giriliyorken en tesir eden savunmacılarından biri olan Embiid üzerine saldırılan oyuncu haline gelebiliyor. O da ciddi bir zayıflık, ciddi bir şey Sixers açısından. Rebound'da falan da tabii ki bu kendini gösteriyor yani. O hücum reboundu etkinliği biraz da bununla ortaya çıkan bir durum. Yani evet şeyken belki hani şöyle görülebilir. Philadelphia seriyi bir bire pekala getirebilirdi. Hatta belki neredeyse getirmişti. Ama şimdi hem 2-0 geriye düştüler, büyük bir baskıyla oynayacaklar. Hem de hakikaten bu takımın ciddi problemleri var bu iki maça baktığımızda.
Katılıyorum. Artı dediğim gibi yani Brunson böyle oynarken Maxi ve Embiid de ikisi birden yani iki maçta toplam 60'ı geçmiş. 60 sayıyı geçmiş. Hı hı. iyi yüzdelerle ve Brunson böyle oynarken ama bu maçları kaybedemezsin yani. Yok öyle bir senaryo.
Evet. 3-6'ya geçelim.
Geçelim.
Milwaukee, Indiana burada da 1-1'e geldi seri ki esasında Giannis Antetokounmpo'nun seriye başlamayacak olması düşünüldüğünde Indiana'nın bir maç çalması, saha avantajını ele geçirmesi gayet beklenen, olabilecek denen bir senaryoydu. Ki Indiana Milwaukee'ye karşı sezon içerisinde 3 maçı da kazanmıştı. Fakat şöyle durumlar vardı. Birincisi Indiana Pacers'ın o kazandığı maçlar hep sezonun daha erken bölümünde. Hatta galiba Doc Rivers geldikten sonra oynamadılar.
Oynamadılar. Bir tanesi ama onların turnuva yarı finali yani çok evet, kritik bir maçtı.
Evet evet ama yani şeydi daha erken bölümde Indiana'nın Milwaukee'yi yendiği maçlardı. Sonuçta o Indiana takım da biraz daha farklı bir takım kadro itibariyle falan. Yalnız yani ilk maç benim ilk maç yani birinci maçlar arasında en şaşırdığım iki maçtan biriydi. Diğeri de zaten Clippers, Dallas. Oraya da geleceğiz. Indiana'nın görüntüsüne inanamadım. Yani Milwaukee kazanabilir pekala. Ben hatta ilk maçı Milwaukee'nin kazanmasını bekliyordum. Biraz playoff tecrübesinin ve tecrübesizliğinin fazla göz ardı edildiğini falan düşünmeye başlamıştım. Yani Amerikan kamuoyunda falan. Ama tecrübesizlikten öte Indiana feci hazırlıksız gözüktü bana o maçta. Ve bir Rick Carlisle takımından özellikle ben onu beklemezdim. Yani dağılmaydı işte Milwaukee'nin savunmasının onları bastırması falan değil. Indiana'nın şut seçimlerine, şutları kimin kullandığına, işte top dağılımına ilk yarıda özellikle hakikaten inanamadım. Üzerine de Lillard sapık devrelerinden birini oynadı. 35 attı. Orada kopardılar zaten maçı. Yani gerçekten bir anomali gibiydi bence ilk maç. Ki ikinci maçta öyle olmadı.
Aynen öyle. Yani ilk maçta bir Rick Carlisle takımının o şekilde oynaması. Ulan NBA rekoru kırdı biliyorsun musun Indiana sayı ortalamasında. Maç başında 125 sayı atan bir takımdan bahsediyoruz abi. Abi 94'te kaldılar ya. Ki bu Milwaukee takımı da öyle bir yüksek iyi savunma yapan bir takım. Tamam bir savunma kökenli bir takım ama abi sen bu sene iyi savunma yapamıyorlardı savunma temelli bir takım olmasına rağmen. Hani vasatı bile bulamıyorlardı. Playoff'ta belki efor arttığını söyleyebiliriz. Ama abi takımın en önemli savunmacısını çıkarıyorsun. Yani yerine ligin en kötü savunmacılarından biri Portis koyuyorsun ve bu takıma 94 atıyor Indiana. Indiana bu sene kaç kere 94 attı zaten. Hani 110'un altında kaldığı zaman yani 120'nin altında kaldığı zaman azalttılar. 110'un altında kaldığı zaman oha felaket diyorsun Indiana için yani. Tamam playoff'ta bu biraz düşebilir de bu ne abi? Şey yani burada Rick Carlisle'ın tabii payı büyük ama ne olursa olsun abi bu takım playoff'a çıktığı zaman Siakam'a hariç herkesin eli ayağına dolandı bir anda. Böyle playoff atmosferi acayip kötü etkiledi onları. Facia oynadılar. Facia yani. Hani daha doğrusu oynayamadılar bile yani. Hani ortam onları şey yapmış gibi. Hani böyle olur ya işte taşra takımı şeye maça geldiği zaman ilk defa işte ne bileyim küçük bir kasabanın basket takımı vardır ya öyle Indiana basketbol şey neydi?
Ünlü işte Hoosiers.
Ha Hoosiers'da falan da oldu.
Ya filmin adı neydi unuttum da galiba Hoosiers'da direkt
Hoosiers'da şey yapar biliyorsun Gene Hackman. Bunlar eyalet şampiyonasında büyük Indianapolis'e geldikleri zaman sahaya ilk idmana çıktıklarında böyle herkesin eli ayağına dolanır. Gider bir tane mezuru alır. Çemberi bir tane uzun boylu oyuncusuna çemberi tutturur onu. İşte bir sandalyeye çıkarıp yere kadar ölçer. Ne kadar bu? İşte 10 feet mi oluyor? 3.05 işte neyse. 10 feet. Burası da aynı. Bizim salon da aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı salon bu falan deyip hani oyuncularına bir şey merak etmeyin, korkmayın falan yapar. Ama gerçekten o atmosferde çok şey oldular. Yani hiç oynayamadılar. Bir tek Siakam oynadı abi. Siakam buraları biliyor çünkü ve çok da iyi oynadı. Ben zaten seri öncesi şey demiştim hatırlıyorsun. Giannis'in olmaması şey açısından çok kritik. Yani adamın oyuncu kalitesi, işte sahada yarattığı fark, transition farkı falan bir tarafa. Siakam'la eşleşmesi açısından çok önemli. Çünkü Siakam'la başka türlü eşleşemeyecek. O Jalen Smith'le söyledim. Portis'le falan eşleştirirsen Siakam ortalığı birbirine katar yani. Hakikaten birbirine katar. Ama Giannis'le eşleştirirsen de tam tersine bu sefer Siakam'ı boğar yani Giannis. Siakam'ın 35 atmasıyla 15 atması arasındaki fark Giannis yani. Yenisi olmadığı zaman Siakam ilk maçı acayip oynadı ama takım hiçbir şey yapmadı. İkinci maç işte tersine döndüm. Bu Milwaukee'nin de zaten özellikle Yenisi olmadan çok savunma yapamadığını biliyoruz. İkinci maçta herkes normal oyunu oynamaya çalıştı. İyi kötü. Andrew Nembhard iyi bir maç çıkardı. Çok iyi bir maç çıkardı. Haliburton bence ilk maç büyük hayal kırıklığıydı. Çok büyük hayal kırıklığıydı yani.
Kesin.
Rick Carlisle ve takıma yazdığı kadar Haliburton'a da yazar abi. Haliburton en azından tempoyu yükseltebilirdi. O takım tempodan beslenebiliyor. Tempo yükselince, adrenalin yükselince biraz oyunun akışına kapılabilir takım. Hiç oyunun akışına kapılmasına sağlayamadı Haliburton.
Ya Haliburton oyunda mıydı? Ben onu ilk çeyrekte gerçekten anlamadım. Ya tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Kenardan TJ McConnell giriyor. McConnell'ı oyunda hissediyorsun. Belki biraz fazla bile mesela atış kullanıyor falan. Haliburton ortada yok. Ve mesela Haliburton şey falan da görmedi.
9 sayı 8 asistle bitirdi abi ilk maçı.
Evet, evet ve mesela şey olur hani Haliburton mesela daha yarı sahayı geçtiği anda double team falan geliyor gibi bir ekstrem savunma kontrasıyla karşılaşıyor. Öyle de değil abi. Normal hani olabilecek, öngörebileceğin bir baskı vardı sadece üstünde ama çok bıraktı diğerlerine.
İkinci maçta abi Indiana hakikaten hani normal oyun oynadı. Pascal Siakam yine ortalığı birbirine kattı. Yani nefis bir maç oynadı yani. Ve Indiana kazandı bu maçı. Şimdi tabii Yanis'in durumu çok belirleyici olacak orada.
Yani Indiana'nın zaten birinci maçtan ikinci maçı farkı hani 94'ten 125'e şey de gösteriyor da esas 38 asist. İlk maçta tabii. 20'de mi ne kaldılar? O Pacers açısından kabul edilebilecek bir miktar değil. 38 asiste geldiler. Buna karşılık sadece 5 top kaybı takım halinde. İşte yani yine kayıp olan Miles Turner da devreye girdi. İşte çok iyi yüzdeyle olmasa da Nesmith kendini gösterdi. Nembhard kendini gösterdi. Hani Siakam zaten bireysel de üretiyor ayrı ama bunların oynaması, bunların silkinmesi en önemli farkı oldu Indiana açısından. Daha doğrusu takımın işler hale gelmesi. Ve yani şey hakikaten Yanis'in durumuna göre çok şey olabilir. Sıkıntıya da dönüşebilir Milwaukee açısından. Bunu zaten biraz da bekliyorduk. Evet. Geçelim abi Cleveland Orlando'ya. Geçelim ve hızlı geçelim diye. Yani çünkü maalesef biraz fazla öngörülen şekilde bir seri oluyor bu da. Yani totaldeki görüntü ve kalite işte Orlando'nun hücum problemleri falan derken beklenmedik bir durum ortaya çıkmadı şu ana dek.
Öyle. Abi Orlando sayı atamıyor bu kadar basit. Yani ama bu şaşırtıcı değil ama bu derece olmasını çok da beklemiyordum ben. Ve bu tamamen şeyden kaynaklanıyor abi. Abi kısalar hiç üretemiyor Orlando'da. Hiç ama. Hiç. Abi ilk maçta takımın dört gardı, Gary Harris, Jalen Suggs, Markel Fultz ve Cole Anthony toplam 33'te 4 attılar abi. 33'te 4 diyorum sana. İki maçta toplam %24 ile üçlük atıyor Orlando. Zaten iki maçta daha 90 sayıyı bulamadı. 90'ı bırak 87'yi bulamadı. 86 ve 83 attılar abi.
Evet. Yani korkunç durumda. Fultz'du, Cole Anthony'di.
Abi özellikle ben Cole Anthony'nin biraz daha bir şeyler yapmasını çünkü belki aynen. De yaratıcı tek kısa o. Çünkü abi şöyle basketbol dediğin şey abi bir aksiyondan avantaj yaratmak üzerine kurulu, tamam mı? Avantajı yaratırsın sonra da bitirirsin. Ya da avantajı daha büyük bir avantaj çevirip bitirirsin. Temelde bundan oluşuyor, tamam mı? Abi hiçbir şekilde avantaj yaratamıyor. Hiçbir avantaj devşiremiyor Orlando. Sıfır. Yani tabii ki Banchero birebir oynuyor falan bir şeyler yapıyorlar. Benim söylemek istediğim genel toplamda yani. Bunda kısalar yapar abi topa sahip oynuyor. Hiçbir avantaj devşiremeden oynuyorsun. Her şeyi avantaj yakalayamadan oynamaya çalışıyorsun yani. O zaman da 85-90 yani 90 sayı bulamazsın. 83-86 atarsın yani. Diğer tarafta tabii Orlando çok da iyi bir savunma takımı. Hani onu çok kaybetmiyorlar. İyi savunuyorlar falan ama diğer tarafta abi Donovan Mitchell var. Abi sana bir şey üretiyor sürekli yani.
Üretiyor yani belki ikinci maçı çok iyi oynamadı ama ilk maç işte şey... bir fark yarattı Donovan Mitchell. Evan Mobley ilk maç özellikle fark yarattı.
Aynen ilk maç 30 attı ilk maç abi. İkinci maç 24 attı, 23 attı yüzdesi. 22 şutta 23. Ama abi sana bir şey söyleyeyim mi? Orlando bugün 22 şutta 23 sayı atacak bir guard bulsa 4 elle sarılır. Alnından öper onu yani.
Tabii canım. Şey olduğunda da Cleveland hani hücumda tıkandığında da sonuçta ekstra yaratan ya da temizleme yapan bir Jared Allen faktörü de olduğunda zaten geçmiş olsuna dönüyor iş Orlando açısından.
Jared Allen abi iki maçta 38 rebound oldu. Geçen seneki New York serisinde tamamen oyundan düşmüş ve fetüs pozisyonu almıştı ya facia. Yani. Geçen seneki New York serisindeki en büyük sorumluydu bireysel anlamda. Korkunç oynadı ya. Ben severim Jared Allen'ı ama yani tamamen acayip sindi. Öyle böyle değil. Ama iki maçta şimdi 38 rebound abi.
Evet. Ve yani hani bunun hücum reboundu proporsiyonu falan da düşünüldüğünde şey
12'si hücum reboundu abi.
Çok kritik ekstra yaratmış oluyor. Zaten hani Cleveland lehine denge bozulmuşken iyice oradan ekstraları elde ediyorlar. Ve yani hani tabii ki şimdi biraz da Orlando'nun sahasında onların belki farklı bir özgüvenle biraz daha açılacaklarını düşünebiliriz ama Orlando'nun çok öngörülebilir hücum ve yarı saha problemleri vardı ve bunlar net biçimde de izleniyor. sadece saha değişikliğiyle de ne kadar aşabilirler diye insan kendi kendine sorunca fazla iyimser olamıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Peki Batı Konferansı'na geçelim. Oklahoma City, New Orleans. Ben şöyle söyleyeyim abi. Oklahoma City, New Orleans birinci maç benim birinci maçlar arasında en keyif aldığım maç olabilir. Birinci maçlardan bahsediyorum. İkinci maçları yani bu sabahki maçları hayal kırıklığına uğradım açıkçası o anlamda. Birinci maçta şöyle ben beklediğimi almıştım. Yani Thunder'ın ağır bastığı kesin. Ama Thunder'ın çok spesifik zayıflığından ötürü ve orada karşıda Valanciunas gibi bir kütle olduğu için New Orleans'ın da ters geleceği noktalar olacaktı. Oldu da.
Ah keşke Zion olsaydı ya.
Ha yani ondan zaten geçen hafta da konuştuk. Ama sadece Valanciunas faktörü ve onun varlığı bile bir takım dengeleri bozabilirdi. Bozdu da yani ilk maçta. Sadece Valanciunas'ın attığı sayılar değil. Zaten öyle aman aman bir sayı miktarıyla oynamadı ama Valanciunas'ın oradaki varlığı rebound olarak dönüyor işte. Dönüyordu yere. Ve işte kendi aldığı 20 küsür toplam rebound aldı galiba o maçta. Yani
20 aldı, 9 hücum.
Ha. Alamadığında da zaten onunla uğraşılırken seken toplar takım arkadaşlarına gidiyor. Öyle bir ek etkisi de oluyor. Ha, buna karşılık işte çok iyi savunma maçı oldu. İlk maçtan bahsediyorum. Yani iki taraf da birbirine epey ciddi anlamda bunalttı. Ama tabii yani Thunder ve Thunder'ın sayıca daha fazla olan perimetre savunmacıları McCollum ve Ingram'ı çok daha iyi kontrol ederken Shai Gilgeous-Alexander bir şekilde maçın sonunda damga vurdu. Orada koparmayı başardı. İkinci maç ciddi bir hayal kırıklığı olduğu anlamda. Yani benim için. Çünkü ben yine böyle ilk maça benzer karakterde bir maç kim kazanırsa kazansın beklerken ve maçın başında Valanciunas yine çok etki ederken sonra bir çözdü Thunder. Tabii Holmgren'in çok iyi bir ilk çeyrek oynaması, Valanciunas'ı dışarı çekmesi, açık alanlara saldırabilmeleri, Willie Green'in yaptığı alan savunmasına hemen Thunder'ın kısa sürede bir yanıt vermesi gibi faktörler vardı. Ama ikinci maç hiç beklediğim şeyde gitmedi yani. Çabuk çözüldü biraz New Orleans.
Ya çok acayip. Şimdi tüm NBA'de Shai Gilgeous-Alexander'ı en iyi yavaşlatan oyuncuların başında geliyor Herb Jones.
Evet.
Ki ilk maçta bence çok iyi iş çıkardı. Maçın sonunda Shai maçı kırdı ama ikinci maçta özellikle eşleşmeleri falan da değiştirerek bu sefer hiç Gilgeous-Alexander'ı kontrol edemiyor. Fakat ilk ve ikinci maç arasında şöyle bir fark var abi. Şimdi ilk maçta evet hücum reboundları ve işte oradaki fiziksel üstünlük, çünkü Oklahoma City'nin bu konuda zayıf olduğunu zaten söylemeye gerek yok, gerçekten problem yarattı. Fakat Valanciunas'ı daha iyi kullanmak lazım abi. Valanciunas'ı sırtı dönük topla böyle hani Chris Piot gibi kullanırsan Oklahoma City ona çok çabuk önlem alabilir. Çünkü çok çabuk yardım getirip yardımdan geri dönüyorlar. Onu potaya daha yakın bir şekilde topla buluşturmak, belki yüz dönük buluşturmak ve orada sadece hücum round için kullanmak lazım. İlla onun post up'ından oynamaya gerek yok yani. Orayı biraz daha iyi bir stratejiyle geçmek lazım. Fakat ilk maçta Oklahoma City ne olursa olsun yani Batı birincisi olsa da çok tecrübesiz bir takım olduğu için onlar da biraz gibilerdi. Indiana gibi şaşkınlardı. Yani işte close-out'larını saldıracaklarını, nereye gideceklerini çok çözemediler. Yani işte Jalen Williams mesela çok kalabalıkların arasına daldı gereksiz yere falan. Hani onlarda da bir böyle bir el ayağına dolanma hali var. Josh Giddey korkunç oynadı ilk maçı mesela ki son bir ayda çok formdaydı. Hani hep yanlış ve hep tehlikeli tercihler yapıp hep çok eller ayaklarına dolandı. Fakat bu kadar yapan, bocalayan bir Oklahoma City'ye karşı böyle bir hücum rebound avantajında varken ilk maçı kazanması gerekiyordu abi New Orleans. 92'de kaldı. İki maçta da 92 zaten attı New Orleans. Abi iki maçta da tam Oklahoma City iyi bir savunma takımı ama senin belli fiziksel avantajların var. Onu kullanıp abi çok daha yüksek skorlara çıkabilme ihtimalin var. İki maçta da New Orleans 92 atarken Oklahoma City ilk maç 94, ikinci maç 124 attı abi.
Yani evet.
%25 bir artış olur mu abi maçtan maça? Ama şöyle bir şey oldu ikinci maçta. Bir, Indiana benzerliğini oradan söylüyorum. Indiana gibi ikinci maçı çok daha psikolojik olarak rahat çıktılar falan. Fakat çok önemli stratejik bir hamle yaptı Mark Degno. Ve takım da bunun farkında. Evet, Oklahoma City'nin çok büyük bir dezavantajı var. Fizik dezavantajı, rebound dezavantajı vesaire. Fakat New Orleans'in de çok ciddi bir dezavantajı ve Oklahoma City'nin bir avantajı var. Abi New Orleans'da dribbling yapabilen oyuncu yok.
Hı hı.
Top yönlendirici yok yani. Daha doğrusu var da çok sınırlı bunlar.
Ya şimdi var, ona da atacak Oklahoma City'nin çok oyuncusu var.
Ve abi ikinci maçta topa baskıyı öyle bir arttırdı ki Oklahoma City. Abi maçta 4-5 tane pozisyon var. 3 sayı çizgisine gelemiyor New Orleans. Orta sahada tutuyor yani.
Ya şöyle bir şey oldu. Dediğin gibi zaten ilk maçı kıran en önemli şeylerden biri top kaybı sayısı New Orleans'ın. Yani 17 ile bitirdi ama onun özellikle ilk yarıdaki bölümü çok kritik. İlk yarıda çok ciddi bir top kaybı diferansı vardı. Oradan da ciddi bir denge bozulması oldu. Ve dediğin topa baskı bunda faktör olduğu gibi topa baskıdan biraz uzunlar şeyi kurtarmaya çalışırken kısaları perdeye de birkaç tane çalındı. Abi, bu da beraberinde geldi.
Şöyle hücuma giremedi bile New Orleans o zaman.
Evet.
Artı burada şeyi de söylemek lazım. Şimdi Herb Jones, Shai-Gilgeous Alexander'ı elinden geldiğince durdurmaya çalışıyor. Fakat Shai-Gilgeous Alexander bir saniye bile mücadele etmekten vazgeçmedi. Tamam mı? İşler kötü. Abi Brandon Ingram kadar kolay teslim olan bir oyuncu görmedim ya. Lou Dort bunu çok sert savunuyor, tamam mı? Yani mesela ben evet temasa izin vermelerini çok memnuniyetle karşılasam da abi her şeyin bir sınırı var. Lou Dort'un yaptığı her hamle foul neredeyse yani. Öyle savunma yapılmaz abi. Sürekli ittir yok. Yani sürekli böyle bir şey fortlama durumu var yani. Ve işte zaten çok kalın ve çok kuvvetli olduğu için ince olan Brandon Ingram'ı da yıpratıyor. O kadar da değil abi. Adamın hani şey yapılmasına, taciz edilmesine izin vermeyeceksin. Ama abi Brandon Ingram da bunu gösterecek abi. Yani güçle üstüne gidecek. Onu tuttuğunu, ona çarptığını gösterip hakeme foul çalmaya zorlayacaksın. Brandon Ingram abi bana vuruyor deyip gitti köşesinde ağlamaya başladı ya.
Doğru abi. Mesela maç başında bence biraz şey de oldu. New Orleans aleyhine bir hakem şeyi de vardı. Bu maça faktör etmedi de yani şey oldu. Maç başında dengelerini bozdu New Orleans. Çalınan düdükler, çalınan çalınmayan düdükler. Orada hücum faulleri çok anlamadılar falan. Ben şey diyeceğim abi, sana katılıyorum ama Ingram'ı da sen koç olarak oyuna sokabilmesi. Bak 3. periyotta mesela devreye girdi. Evet. Biraz şeyini, topu aldığı yeri, alış şeklini falan değiştirdiler. Ya bu maçın başı, senin çünkü bu maçta Ingram'a ihtiyaç duyacağın, hele de ilk maçı silik oynamışken çok belli abi, yani bunu yapabilmelisin ya.
Ama yapamazsın işte, 92'de kalırsın. CJ McCollum ya CJ McCollum'a çok suç bulamıyorum. O biraz mecburiyetten oyun kurucu. Abi acayip baskı geliyor yani. Dribbling'e acayip baskı yapıyorlar yani. Onu topu taşımak bile büyük dert olmaya başlıyor bir noktadan sonra. Çok yıpratıcı bir şey aynı zamanda o. Ingram'ı da evet yani koçun kesinlikle dahil etmesi lazım ama onun da ekstra çaba göstermesi lazım abi. Yani
gidip doğru köşede... ona bir şey demiyorum.
O zaman da 92'de kalıyorsun abi. Yani bu playofflarda şöyle bir şey var abi. Zaten hani bu her zaman geçerli de. Yani daha çok isteyen, daha çok yırtıcı oynayan avantaj sağlar. Şimdi hakemlerin genel temasa izin veren tutumundan memnun olsam da mesela Boston Miami maçı serisinde de gözüküyor. Pek çok seride de gözüküyor. Abi agresif olan tabii ki avantaj sağlasın. Tabii ki fazla yapsın. Bu sayede yani hakemlerin bu tutumu bu agresif olanlara çok daha ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Diğer takımların da abi şeylikten vazgeçip söylediğini bale yapmaktan vazgeçip biraz daha şey tie box'a girmeleri. Yani tie box'a ya da ne bileyim şeye girmeleri lazım. Mücadeleye girmeleri lazım.
Abi işte bir de yani hakikaten Oklahoma City Thunder'da çok fazla iyi dış savunmacı var. Yani biri bitiyor, birini atıyor falan, buna psikolojik olarak da hazır değilsen ve bir şekilde sahayı açamıyorsan, yani oradaki önemli faktörlerden biri ilk maçta sonuçta New Orleans'ta Trey Murphy'nin katkısı çok önemliydi. Çünkü giremiyorlar ama Trey Murphy sana dışarıdan bombalıyor birkaç tane. Hem rakibi gerektiğinde açılmaya zorluyor hem sana hücum kaynağı oluyor. Mesela ikinci maçta Trey Murphy de ortada yoktu. Zaten takım olarak çok kötü şut attılar. Thunder'ı bir taraftan iyi atarken. Ve yani şey gidemiyorsun Thunder'ın kısalarına karşı. Yani öbür tarafta o kadar fazla opsiyon var ki maç topunu, ilk maçın maç topunu McCollum'u çaylakla savunuyor abi. Yani bir anda orada Kelson Wallace şey McCollum'un üzerindeki oyuncu oluyor. Ve çok da iyi savunuyor.
Kesin olsa iyi savunmacı zaten.
İyi savunmacı ama yani hani opsiyon bolluğundan bahsediyorum Mark Degno
tarafındaki. Tabii. Abi şey de sonuçta senin en büyük yıldızın Shai de çok iyi savunmacı abi.
Yani, tabii yani en büyük yıldızın dediğin gibi ofansif yükü en fazla olan o oyuncu bile öbür tarafta şey yapmıyor yani. Beyler hadi burayı siz alın falan yapmıyor. Yok. Peki Denver Lakers serisi. Bu da biraz New York Philadelphia'ya benzer şekilde. Yani 1-1'e çok yaklaşmış gözükürken 2-0'a gelen bir seri. İşte malum ikinci maç. Bir de aynı güne denk geldiler tabii ikisi. İkinci maçın dönüşümü yani Lakers açısından çok can acıtıcı oldu. Denver'ın zaten üst üste 10 galibiyeti var şu anda Lakers'a karşı geçen playoff'tan biri alındığında. Ve şey yani seri belki buradan Los Angeles'a taşınıyor ama Denver'ın artık geçen seneyle birlikte ele alındığında da Lakers'a karşı çok ciddi bir psikolojik üstün. Yani teknik avantajlarının ve sahadaki belli çok bariz ağır basan taraflarının dışında psikolojik üstünlüğü de net ele geçirdiği ortada.
Bir de abi fiziksel üstünlük var. Yani fiziksel üstünlük derken kondisyon üstünlüğü. Yani şimdi ikinci maç tabii biraz daha farklı bir senaryoda gerçekleşti ama açıkçası büyük oranda aynı hikayeyi anlattı yani. Abi LeBron James ilk maçta özellikle abi ilk yarıda muhteşem bir basketbol oynadı ya. Muhteşem yani. Jokic'ten daha iyiydi abi, öyle söyleyeyim. Bu arada Jokic de biliyorsun hani maçın gidişatına bakıp hani işleri gitmediği zaman oyuna ağırlık koyar falan. İlk maçta onu yaptı. Oyuna ağırlık koydu. Ama LeBron daha iyiydi.
İlk yarı için.
İlk yarı için konuşuyorum. İlk yarı için konuşuyorum. İnanılmaz bir maç oynadı yani ilk yarıda gerçekten. Abi sonra ne oldu? Son çeyrek abi LeBron'un pili bitti. Yani hakikaten yürüyecek hali kalmadı. Keza Anthony Davis de çok iyi oynuyordu. Onun da pili bitti. 12'de 11 ile bile başlamıştı, hatırlıyorsun. Onun da pili bitti. O da çok yoruldu.
Ve çünkü abi bir de işte onu diyeceğim. Yani oralarda bu oyuncuları sırtlaması gereken, o yüzden zaten şeyler çok önemli. D'Angelo Russell, Austin Reeves ikilisi çok önemli. Ama D'Angelo Russell da cozuttu yine.
Maalesef 9'da 1 üçlük attı falan filan. Rui Hachimura'dan hiçbir şey alamadı.
Felaket tercihler yaptı.
Aynen. Rui Hachimura'dan hiçbir şey alamadın. Bir kere 4 top kullandı abi Rui Hachimura. Yani hani ilk maç için konuşuyorum. Ve maçın sonunda çok daha diri kalan taraf Denver'dı. Bir de felaket bir 3 çeyrek oynayan Jamal Murray 16'da 3'tü abi son çeyreğe girerken. 16'da 3'tü abi. Fakat takım, yani Denver öyle bir olgunluk seviyesinde ve öyle bir takım içi güven var ki hani son çeyrek ona bıraktılar. 8'de 6 attı zaten son çeyrekte. Maçı kazandıran son 3 pozisyonda 6 sayı attı abi Jamal Murray. Yani çok ekstra yani onlar. Hani gerçekten çok ekstra. İkinci maçta attı onu. Pardon. İlk maçta da ama son bölümü acayip oynadı. Ve maçı kazandı Denver bir şekilde. Tamamen pili bitti. Lakers'ın. Yoksa Lakers hani açıkçası hani maç 48 değil 40 dakika olsa belki, hani FIBA maçı olsa belki kazanacaktı Lakers. Öyle söyleyeyim.
Doğru.
Aynen. Ama abi bu kadar da olmaz. Şimdi ikinci maç senaryosu çok daha başka. Abi 20 sayı öne geçti Lakers ya. Abicim tamam, şimdi 2024'te 20 sayı eski 20 sayılar gibi değil ama playoff'ta 20 sayı önemlidir abi.
Evet, yani bir de bu orada böyle tarzı değişmiş bir playoff'ta. Yani hani o farklılıktan bahsettik zaten. Biraz daha yavaş, biraz daha sert oynanabiliyor.
Artı Lakers kadar tecrübeli, LeBron'a sahip bir takımın oradan maçı kapıyı kapatabilmesi lazım yani. Kapıyı kapatabilmesi lazım yani. Ama abi işte D'Angelo Russell bu sefer çok çok daha iyi oynadı. 11'de 7 üçlük attı falan filan. Rui Hachimura gene kabus gibiydi. Hani hiçbir şey yapamadı. Fakat esas abi, şimdi bu Philadelphia'da bahsetti ki diğerlerinden çok destek alamıyor diye. Abi Denver'ın en büyük zayıflıklarından biri bench'i değil mi? Yani sonuçta bench'ten çok az şey alabiliyorlar. Yani belki savunma anlamında Peyton Watson'dan, Christian Brown'dan bir şey alsalar da Jokic oturduğu zaman takım dağılıyor. Niye? Çünkü bench korkunç üretemeyen bir bench. Zaten her şeyi Jokic ve Murray dışında, Jokic ve Murray dışında üretebilen hiçbir oyuncuları yok. Jokic çıktığı zaman da Murray genelde kendini ürettiği için, yani takım arkadaşına çok daha az ürettiği için şey oluyor. Çok felç oluyorlar. Abi iki maçta Lakers'ın bench, ki bench sayıyorum abi sana. Torin Prince, Jackson Hayes, Spencer Dinwiddie, Gabe Vincent. Bunlar arasında Spencer Dinwiddie, Gabe Vincent ve Torin Prince belli bir hücum gücü olan oyuncular. Tamam mı? Abi ilk maç Lakers bench'e 11 sayı attı. Hepsi Torin Prince'ten gelmek üzere. Dinwiddie, Gabe Vincent 0 bitirdi. Denver bench'e ise 17 sayı attı abi. Denver bench'e sayı olarak. İkinci maça bakıyorsun abi. Lakers bench'e kaç sayı attı ikinci maçta?
O da yine hepsi Torin Prince'ten attı.
Hepsi Torin Prince'den bu 6. Torin Prince 6'da kaldı. Bütün bench 6 sayı attı o yüzden. Abi diğer tarafta Christian Brown 10 sayı attı. Onlar da 12 attı. Fazla bir şey atmadı ama sen orayı nasıl... Hani hiçbir şekilde LeBron Davis ikilisine... İşte ilk maçta olmadı ama ikinci maçta D'Angelo Russell destek verdi. Austin Reeves de yani kendisinden beklentileri kadar olmasa da geçen sene nasıl oynamıştı abi Denver serisinde Austin Reeves, hatırlıyorsun yani. Abi Austin Reeves'den de daha fazlasını bekliyorsun. Hadi Austin Reeves de en azından bir şey yapıyor, tamam mı? Abi iki maçın birinde D'Angelo Russell, geri kalan hiçbir maç yani hiç kimseden hiçbir şey alamazsan olmaz ki bu iş abi. Yani LeBron'la Davis seni iki maçta da galibiyet noktasına kadar getirdiler. İkisi de geberdi abi. Öldüler yani.
Öyle.
Kaldı ki bu şey de değil. Şimdi Maxi Embiid ikilisinde şöyle bir şey oldu. Embiid evet çok geliştirmiş olsa da Maxi Embiid diğer oyuncuları çok fazla oyuna dahil eden türde oyuncular değil normalde. Abi LeBron diğer oyuncuları dahil eder yani. Ama ettiği adamlardan hiçbir şey çıkmıyor ki.
Doğru abi. Yalnız şimdi şunu söyleyeceğim. Bak evet, yani Spencer Dinwiddie falan özellikle çok kötü durumda gerçekten. Hani Gabe Vincent hadi sakatlıktan döndü ve zaten daha çok savunma için onu sahaya atıyor. Ama Dinwiddie'den bir üretim beklersin hücumda. Biraz yönlendirmesini, biraz skor üretmesini beklersin. Hiçbir şey sunmuyor. Fakat abi şunu da söyleyeyim. Yani işte bu biraz da hani bu şey değil. Belli ölçüde Darvin Ham'e mazeret oluşturan, özür oluşturan bir şeyse de, bir durum gibi gözükse de Darvin Ham'in de çok kabahati var. Yani Darvin Ham de çok kötü iki maç yönetti, özellikle ikinci maç. Yani öyle bir ikinci maçı o senaryoda rakip rüzgarı fırtınaya çeviriyorken falan. Ya Michael Malone iki tane challenge'ını başarılı kullandı maç içerisinde. Ve ikisi de kritik oldu gerçekten. Şimdi tabii ki biraz denk gelmesi lazım bir koçun challenge kullanması için. Yani ortaya hayda diye challenge atmazsın ama yani Michael Malone bunu kullanırken, yani ikinci challenge, o da ayrı konu işte. Lakers'ın maç sonu ağladığı mevzu. İkinci challenge'ı şey Michael Malone'un. Doğru düdüğü yanlışa çevirdiler. Ama yani sen de o challenge'ları bir yerde böyle şey için, sadece hakemi tesir altına almaya çalışmak için bile ve oyunculara belli bir dinlenme periyodu yaratmak için bile kullanabilirsin.
Abi LeBron'u şey, dinlendirsen yeter ya.
Öyle abi, sen nasıl böyle bir maçı, nasıl rakibin bangır bangır 22 sayıdan geldiği bir maçı 2 challenge 2 mola cepte tamamlarsın ya. Ve maç sonunda tamamen deorganize hale gelmişken. Yani tamam LeBron'a güven falan da yuh abi. Anthony Davis 3. periyodun ortalarından itibaren oraya kadar muazzam oynamışken, Bubble Davis oynamışken şey oldu, devreden çıktı. Neden devreden çıktı abi Anthony Davis? Anthony Davis'e şey yapmak kolay. Anthony Davis'in işte yine oraları kaldıramadığını falan söyleyip Allah cezanı versin demek kolay. Abi Anthony Davis devreden çıktı. Çünkü Anthony Davis organize hücum içerisinde kullanılmadı Lakers'ta o dakikadan sonra. Yani buna koç müdahale etmeyecekse kim müdahale edecek abi? Anthony Davis mi tahtayı alıp beyler şunu oynayın da bana işte şuradan şut yaratalım diyecek? Çok tuhaf abi yani. Oraya kadar iyi hücum ediyorken, iyi hücumdan kastım şey değil, yüksek yüzdeyle atmak falan değil. Organize hücum ediyorken Lakers dağınık dağınık saçma sapan hücum etmeye başladı ondan sonra ve koç kenardan şey yapmıyor yani buna bir müdahalede bulunamıyor. Ve o yüzden de şey yani zaten bir yok iç faktörü ağırlığı var. Jamal Murray kötü oynadığı bir maçı bile iki seferde hani ikinci maçta daha bariz olmak olacak şekilde şey yapabiliyor. Sonda denge değiştirici öge olabiliyor. Ama Michael Malone da eziyor abi Darvin Ham'i. Çok ciddi şey var ve bu zaten yok hiç gibi bir şu anda ligin en büyük denge bozucu faktörüyle birleştiğinde de hani 2-0'a falan bir kenara baktım. O zaman altından kalkılamaz bir şey oluyor Lakers açısından.
Bir daha abi ikinci maçın kaybedilme şekli çok moral bozucu gerçekten ya. Çok yani.
Öyle. Ya ben biraz şeye benzettim. Aklıma onu getirdi. Yine bir Denver Lakers serisi. Bubble'daki ikinci maç vardı ya. Hı hı. O zaman tabii durumlar değişikti. Lakers zaten şampiyonluğa gitti ve çok daha şey. Denver daha buna göre çok daha tecrübesiz bir takım. Daha olmamış bir takımdı. Aynı kadro değildi vesaire.
Jamal Murray sakat oynuyordu.
Evet ve şeydi yani hani bir bire gelmek üzereyken Anthony Davis'in köşe üçlüydü olması lazım. Şeyiyle 2-0'a getirmişti. Evet 2-0'a getirmişti. Orada çok psikolojik olarak kırmıştı zaten seriyi Lakers. Aynen. Bence bir benzeri burada oldu.
Maçın sonunda da abi, ikinci maçın sonunda LeBron Murray düellosunda Murray acayip bitirdi maçı yani. Üç ucumda 6 sayı attı abi.
Evet, evet. Ya orada tabii LeBron'un berbat bir karar verdiğini de söylemek gerekiyor.
Abi orada Kentavius Caldwell-Pope yere düşünce sanki atmak zorunda hissetti kendisini ya.
Evet ama işte LeBron tecrübesinde oyuncudan orada...
Doğru.
Ya LeBron gibi adamlar için abi herkes nabız bilmem kaç atarken şeyken herkes panik olurken LeBron gibi oyuncular için şey olmasını beklersin. Yani büyük oyuncunun zaten tanımlarından biri odur ya. Sanki böyle olaylar 0.5'te ilerliyormuş gibi bir soğukkanlılıkla olayları tartarak idare edebilmesini beklersin.
Zaten bir önceki hücumda biliyorsun Anthony Davis'le ikili oyunu oynayacakmış gibi yapıp şey virajı döndü. Çok rahat bir turnike attı yani. Hani orayı çok yani çok net ne yapacağını bilerek oynadı yani. Bir sonraki hücumda işte Jamal Murray karşılık verdi. Bir sonraki hücumda işte Jamal Murray attı. Geldi. Kantavius Caldwell önünde yere düşünce bomboş kaldı ya 3 sayı çizgisinin gerisinde. Aa ben bunu atarım öne geçeriz dedi yani. Doğru haklısın atmamalıydı yani.
Evet yani yine ama dönüp dolaşıp da şeye girer işte yani oralarda biraz Darvin'in takımı dinlendirmesi.
Abi zaten 22'den maçın oraya gelmemesi gerekiyordu yani.
Evet şöyle bir topa basın diyebilmişti.
Abi çıkar oradan sağ açıyı al bir tane stoper.
Al abi biz mi anlaşacağız? Uzun al, vuruyorlar. Uzun vuruyorlar abi.
Al Jackson Ace'i dik abi şeye savunmanın önüne. İki, aynen çift, abi. Çift ön libero oyna.
Sen de uzun vur abi baskı. Sen de uzun vur. Jackson Ace iki topu indirsin. Faal olsun. Dinlen nefesten ya falan. Peki Minnesota Phoenix abi. Yani şey olabilir herhalde, kendi perspektifimizden konuşalım. En beklediğimizin dışında iki maçı itibariyle gelişen seri olabilir.
Ve açıkçası hani sonuçta Indiana'nın ilk maçı falan da örnek verilebilir belki ama...
Tabii Clippers benim, Dallas yani birazdan gelecek.
Ya evet ilk Dallas maçı falan acayip zaten de. Ben açıkçası ilk Dallas maçı çok acayipti, onu konuşacağız şimdi de. Ben gerçekten playoff atmosferinden en uzak ve en çıt kırıldım gördüğüm takım oldu. Çok ayak kırıklığına uğradım yani. Abi sonuçta abi Durant, Booker özellikle Durant'le yani Durant'le Booker'da çok rekabetçi oyunculardı. Booker zaten biliyorsun hani kendisini Kobe yani, Mamba mentality falan diyor. Abi Booker'ın hali ne öyle ya? Tamam Minnesota çok uzun, çok sert. İşte karşısına Anthony Edwards geliyor. Bazen Jaden McDaniels. İlk maçta Jaden McDaniels'da büyük oranda. Tamam çok iyi dış savunmacı falan. Çok sert, çok uzun falan. Abi şey yani Ingram için söylediklerim ben Booker için de söylerim yani. Ne yapıyorsun abi?
Tabii ki. Tabii.
İlk maçta Chris Finn çok akıllıca bir şey yapmıştı abi. En önemli iki dış savunmacısı kim abi? Şey Jaden McDaniels ile Anthony Edwards değil mi? Abi Anthony Edwards'ı Jaden genelde şey yapıyordu. Anthony Edwards'ı Booker'ın üzerine veriyordu. Çünkü Anthony Edwards daha kuvvetli falan olduğu için Booker'ı yıpratabiliyordu. Jaden McDaniels'ı da uzun olduğu için Kevin Durant'i zorluyordu. Hep böyle yapıyordu. İlk. Ama sezon içinde 3 maçı kaybetti. Abi bu sefer şöyle bir şey yaptı. Jaden McDaniels'ı Booker'a verdi. Anthony Edwards'ı şeye verdi işte. Grayson Allen falan peşinden koşturuyordu. Beal'a verdi. Özür dilerim. Beal'a verdi. Şeye en hani savunmadaki zayıf halkası diye görebileceğim belki de Mike Conley değil ama işte şeyi de söyledim. Towns'da şeye verdi Durant'e. Right. Abi şey çok önemli. Burada şey dedik Finch. Ya abi zaten Durant'e bir şey yapamıyoruz. Tamam mı? Yani Durant hakikaten öyle. Yani Durant istediği zaman istediğini yapıyor yani. Ona savunmanın etkisi çok az oluyor gerçekten. Ha iyi savunduğu şeyler var. Mesela önceki sene şey acayip savunmuştu Tatum. Olabiliyor ama genelde Durant o kadar uzun ve şey ki çok yukarıdan şu çıkarıyor artık öyle bir seviyeye gelmiş ki onu zaten savunma çok az engelleyebiliyor. Fakat Durant istediği gibi yani istediği gibi derken Durant oynasın biz diğerlerini tamamen öldürelim dedi ve çok başarılı oldu bu strateji. Yani orada işte Booker'ın büyük kabahati var. Yani Booker'ın abi Jaden McDaniels'a karşı daha büyük bir savaş vermesi gerekiyordu. Keza Beal'ın ve zaten takımın ana stratejisi ne? Bu üç oyuncunun gördüğü savunma ilgisini diğerlerinin değerlendirebilmesi üzerine kuruldu. Durant ilk maç 31 attı. Diğer herkes yerlerde süründü yani. Diğer herkes 58'de 22 attı abi takımın geri kalanı. Ve takım 95'te kaldı yani. Abi ki hani hep söylüyorduk biz Minnesota'nın en büyük gücü işte büyüklüğü, fizikselliği falan. Ama abi playoff'ta Minnesota'nın ne kadar saçmalayabildiğini de biliyoruz. Abi tam tersine buraları çok daha oynamış, ne yaptığını bilen, kendi gücünü, kendi şeyini bilen, ne yaptığını bilerek oynayan Minnesota. İkinci maç abi daha da dramatik. Abi ilk maçta tamam Minnesota Phoenix'i sınırladı zaten 95'te tuttuğun zaman kazanıyorsun bir şekilde. Ama abi ilk maçta bir şekilde hücum da yapmak gerekiyordu. Şey oldu söylediğine. Hücumu da Anthony Edwards ile Karl Anthony Towns iki ana skorerini sürükledi abi. Bu ikisi 33'te 19'da gayet iyi bir yüzdeyle toplam şey 52 sayı attılar abi. Yani iki skorerin de senin skoru sürükledi. Nikola Alexander Walker'dan da ekstra aldın. Rudy Gobert de hücumda işte fiziksel tarafını gösterdi. O da 6'da 4 attı. 7'de 6 serbest atış attı. Minnesota mesela çok kötü serbest atış atan bir takım 22'de 20 attılar falan. Kazandılar. Karl Anthony Towns ve Anthony Edwards de hücum yaptı. Abi ikinci maç daha dramatik. Karl Anthony Towns'la Anthony Edwards döküldü abi. Döküldü. Abi ikisi toplam 6 basket attılar ya. İki tane yıldızın 6 basket attılar. Ama abi Başta Jaden McDaniels'ın böyle ayda bir kere falan şey geliyor, aydınlanma geliyor. Acayip bir maç oynadı Jaden McDaniels hücum anlamında. Mike Conley zaten biliyorsun bunu benim için oynamıştı. O da çok hücuma ekstra katkı verdi.
Bilhassa abi, ikinci periyot yani Minnesota, orası çok kritik abi. Çünkü ilk yarıyı önde götürüyordu Phoenix. Minnesota bahsettiğin işte Edwards, Towns onlar oyunda yokken hücum krizi yaşıyordu ve mesafe biraz maçın sonunu değiştirecek şekilde, senaryosunu değiştirecek şekilde Phoenix lane'e açılabilirdi. Tuttu orada skoru şey.
Aynen.
Mike Conley.
Jaden McDaniels de Mike Conley takımın en skorer iki oyuncusu oldu ya.
Evet, evet.
Ama yani sonuçta Minnesota asıl yapmak istediği şeyi yaptığı sürece hücumda bir şekilde bir yerle yani işte bu sayede 105 sayı yakalıyorlar. Abi Phoenix iki maçta 94, 95 ve 93 attı abi. Sen 95 evet. ve 93 atarak kimi yeniyorsun abi Phoenix olarak?
Aynen
95 abi. 95 ve 93 atarak sadece ve sadece Orlando'yu yenersin.
Ya bak McDaniels'la Conley'den bahsettin. Gobert çok iyi maç çıkardı. Yani evet, savunmada da ama hücumda da Gobert'in şeyi önemliydi. Bir de Nikhil Alexander Walker faktörü var sonuçta. O da hem savunmacı olarak işte tane artı bir ekliyor. Bir de hücumda da bunları verdiğinde ilk maç daha da iyiydi zaten. Hücumda da bunu verdiğinde çok çok değerli hale geliyor. Şimdi Phoenix'te inanılmaz bir hayal kırıklığı var. Ya bir kere abi şunu söyleyeyim. Hani bugün benim konuşma günüm falan diye demiyorum da sadece ilk iki maçı itibariyle Phoenix açısından acı şekilde görülen bir şey. Abi Bradley Beal ortaya bunu koyabilecekse, yani ortaya bunu koyabilecekse dediğimde ikinci maç performansı değil bu arada. Sadece 17'de 6 falan değil. Hani daha ortalaması bile kurtarmaz. Hatalı bir takas abi o zaman. Neredeyse.
Biraz mecburlardı ama onu yapmaya.
Ama işte şöyle bir şey var abi. Yani sen öyle bir yola gidiyorsun ki 3 süper yıldız, yani Bradley Beal süper yıldızdır falan şey değil. Hani yönelim o. 3 süper yıldız ya da süper yıldıza yakın süper skorer şeyi. Arkayı da bir şekilde hallederiz. Abi bu Bradley Beal kalibresinde bir oyuncuyla onu kurtaramazsın işte.
Doğru. Peki
çünkü Bradley Beal iyi bir tamamlayıcı üçüncü oyuncu da olamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani Bradley Beal tamam bu oyuncuyu şeye çevirdiğimizde biraz daha böyle savunmada rol alacak. Biraz oyun kurulumu bilmem ne. Biz öyle düşünüyoruz de diyemezsin. Çünkü Bradley Beal onu yapacak oyuncu da değil.
Şöyle aslında o rolü oynayabiliyordu özellikle sezonun son bölümünde. Hatta son bu Minnesota maçını kazanırken de müthiş oynamıştı falan da. Bu hani Minnesota'nın üçüncülüğe düştüğü
sezonun sonunda. Doğru ama mesela o 36 attığı maç işte yani. O başka ama bir
şey. Abi şöyle, evet katılıyorum sana ama burada abi direkt şeye döneceksin. Abi Devin Booker da o zaman daha kötü yani. Devin Booker...
Tabii ben ona geleceğim zaten. Hani Bradley Beal'dan başladım ama burada tabii ki en çok eleştiriyi alacak oyuncu Devin Booker'dır. İki maç aynen. itibarıyla. Ama Grayson Allen da mesela. Grayson Allen çok iyi bir normal sezon geçirdi. Yine playoff'ta kayıp abi.
Ya ama bak şöyle, evet çok haklısın ona bir şey demiyorum ama abi... Bu domino etkisi diye bir şey var abi. Devin Booker Devin Booker'lığını yapamazsa Bradley Beal da rolünü oynayamıyor. Grayson Allen hiç oynayamıyor o rolü o zaman. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şey gibi işte demin Brandon Ingram'dan bahsederken aynı şeyi söyledik. Evet Willie Green onu kullanmalı falan ama o da bir şey yapmalı diyorsun. Evet haklısın. Grayson Allen hakikaten ikinci maç sakatlandı zaten. Hani ikinci maçı çok da şey yapmamak lazım. Sakatlanıp çıktı. Şey değil ama hani onun ise abi Eric Gordon dışında kimse zaten bir şey veremiyor ki takımda. Nurkic de bence hani rolünü yapıyor ayrı konu ama Nurkic'in rolü skorer değil. Hani bu üç oyuncunun gördüğü ilgiden beslenmesi gereken oyuncular hiçbir şey yapamıyorlar.
Sen şey diyorsun. Devin Booker düşerse Bradley Beal da düşer. Yusuf Nurkic de düşer. Abi, Kudüs de düşer.
Abi öyle oluyor ama ya. Vallahi öyle oluyor yani. Çünkü hücum birbirinden beslenen bir hücum kurgulamışsın sen. Durant ikinci maçı çok iyi oynamadı ama Durant'liğini yapıyor abi. Booker da Booker'lığını yapacak ki diğerleri de görevini yapsın. Yani Booker Booker'lığını yapamazsa yani şey gibi trafik gibi düşün abi. Öndeki araba yavaşladığı zaman arkadaki yavaşlamak zorunda kalıyor. Ha çok yavaşlıyor yani bu kadar da olmaz diyeceksin. Abi şey söyledin mi? Başta Booker'a balık baştan kokuyor abi. Booker'dan kokuyor yani.
Doğru ona bir şey yani denilemez zaten.
Ben abi şeye çok takıldım bir de. Booker abi ilk maç 16, ikinci maç 13 top kullandı tamam mı? Abi 25 tane top atacaksın ya gerekirse. Yani eğer takım atamıyor, yani diğer takım arkadaşlarının şey yapamadığını görüyorsun yani. Yani bu savunmaya teslim olursun. Diğer taraftan şeyi de tekrar edeyim yalnız. Abi ben Minnesota'nın hani gerek işte geçmişi, gerek bu oyuncuların büyük maçlarda gösterdikleri saçmalamalar, oyun karakteri, gerek biraz loser havası. Abi hiç alakalı. Minnesota çıktı. ne yapması gerektiğini, nerede güçlü olduğunu bilip bunu sahaya koydu ve acayip bir güvenle oynadılar. Kötü iyi geçtim. İlk maçta Anthony Davis, Edwards harikaydı, ikinci maç kötüydü. Mesele o değil abi. Herkesin rolü belli. O rolü oynamaya hazır ve rolü oynuyor abi.
Evet ve bence hani en çarpıcı noktalardan biri şimdi bütün o Anthony Edwards'ın ikinci yarı kahramanlığı ilk maçta ya da ikinci maçta tamamen işte az önce bahsettiğimiz diğer oyuncuların maçı kazandıran faktör olması itibariyle biraz arada kaynadı ama mesela Karl Anthony Towns'ın ilk maçın ilk yarısı krize dönüşebilecekken Minnesota adına ortaya koyduğu soğukkanlık falan, hiç Towns gibi oynamaması falan, o çok etkileyici bir şey.
Aynen öyle.
Yani açıkçası benim beklediğimin üzerine bir olgunluktalar şu ana kadar. Tabii ki bunda Mike Conley faktörü çok önemli ama ben total olarak da daha fazla psikolojik anlamda bocalamalarını bekliyordum.
Bir de abi demin söylemiştim ama tekrar edeyim. İki maçta da Minnesota, biliyorsun Minnesota ligin kötü futbol atan takımı. Yani. Acayip iyi serbest atış attı. Gobert evet, iki maçta da 7'de 6 attı ya. Evet. Ama bu da abi, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir gösterge değil ama bir taraftan şeyin de sinyali abi. Takım gerçekten tedirgin değil abi. Güvenerek oynuyor yani.
Aha, doğru. İşte bu deplasmanda şimdi devam edecek mi? Yani bunu biraz da Phoenix'in force etmesi gerekiyor. Phoenix'in öncelikle kendiyle ilgili halletmesi gereken mevzular var ama Minnesota'da biraz daha böyle hani şey olacak mı? Kırılgan hale gelecek mi? Onu göreceğiz.
Ya Phoenix zaten hani teknik formül de o. Sezon içinde de bunun uygulamasını gördük. Phoenix'in abi daha maçın başında kafasına vurması gerekiyor Minnesota'nın ki elleri ayaklarına dolansın Minnesota'nın yani.
Ve son serimize geçelim. Clippers Mavericks serisi. Yani ilk maç biraz önce de böyle arada bahsettik. Hakikaten çok şaşırtıcı bir görüntü verdi. Çünkü bir kere hani Dallas işte biraz daha, yani biraz daha değil, net olarak daha formda gelen tarafta playoff'a. Diğer taraftan Clippers'ta Kawhi Leonard'ın yokluğu tabii ki çok önemli eksik oluşturuyordu ve bir anda deplasmanda seri başlıyor olsa bile Mavericks adına onlar favori haline geçmişti. Ama yani Clippers'ın kazanması falan değil olay. Mavericks yani normal sezon pazar maçı görünümündeydi neredeyse. Pazar oynandı ya, pazar 22-30 seansında oynandı şey.
Bir de Los Angeles'te öğlen 12.30 oluyor.
Ha yani bize göre 22-30, onlarda 12.30 falan şey. Ve bazen o pazar erken maçlarda işte takımlardan biri yol yorgun oluyor, bir şey hangover oluyor. Bir görüntüdeydi neredeyse. Ya anlam veremedim.
Araya gireceğim. İki sene önceki bu Şükran Günü maçını hatırlıyor musun? Şükran Günü'nden bir gün sonraki maçı. Diğeri Dallas Clippers.
Evet doğru.
Ben yayındaydım. 56-17 miydi neydi, öyle bir şeydi skor bir ara.
Aynen abi, aynen. Yani neredeyse o kadar kötü, böyle bitik durumda bir ilk yarı görüntüsü vardı Dallas'ta. Hiç şeyi savunamıyorlar. Ya perimetreden kim böyle topu yere vursa, hücum etmeye kalksa, Clippers'ta acayip bir bunlara saldıracağız şeyiyle başladı. Harden zaten üstünde Houston forması varmış gibi oynadı. İkinci yarıda nihayet önce Kyrie Irving, sonra Doncic kendine geldi ama orada da işte Clippers bu defa hani Paul George'la falan kontraladı ve ya ilk yarıda zaten maçı kazanmış gibi oldular. Çünkü oradaki mesafeyi kapatamadı Mavericks. İlk maç için onu söyleyecektim ben. Sen buyur abi.
Abi ilk yarıda şey dedin, Harden Houston gibi oynadı. 4'te 4 üçlüğe başladı zaten. Şey bu arada çok akıllı bir şey yapmıştı Ty Lue. Sürekli Zubats'ın post-up'ına gitti. Daniel Gafford'ın ne kadar büyük bir salak olduğunu birebir savunmada gördüğü için daha Daniel Gafford zaten 3. dakikada 2 foul yaptı. Çünkü Gafford çok iyi bir yardım savunmacısı ama birebir de tam bir dangalak abi. Ve özellikle fiziksel olarak çok baş edemediği Zubats gibi çok büyük oyuncular çıktığı zaman ne yapacağını da çok bilemiyor. Saçmaladı yani. 2 foul alıp kenara geldi zaten. İkinci maçta da zaten hiç oynatmaya niyet yoktu. Aman bununla mı uğraşacağım dedi yani. Yani Gafford'ın evet olumlu tarafları var ki yani bu takım buraya gelene kadar çok şeydi. Özellikle yardım savunması falan çok iyidir Gafford'ın. Rebound konusunda zaaf değildir falan. Ve alternatifi de yani Derek Lively de son derece tecrübesiz olduğu için hani Gafford'u oynatman gerekiyor. 5 dışarıda oynamayacaksan eğer. Ama Gafford'u tamamen devre dışı bırakan ve açıkçası oradan çok da verim alan Zubats, çünkü her post-up'ta bir şey yaptı yani. Çok iyi bir strateji belirledi. Harden da şey oynadı. 4'te 4 üçlükle oynadı. Gayet güzel. Fakat abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Kawhi yok. İlk 5'in diğer oyuncusu kim? Paul George. Takımın bir numaralı hücumcusu değil mi? Kawhi'nin yokluğunda. Amir Kafi ve Terrence Mann. Abi Paul George, Amir Kafi ve Terrence Mann ilk 5'in 3 oyuncusu. İlk yarıyı 3 basketle bitirdi biliyor musun? 7'de 2'ydi. Evet, mesela evet. Paul George ilk yarıda. Fakat gene de işte Harden, Zubats, işte kenardan Westbrook geldi. Westbrook da iyi iş yaptı kenardan gelip falan. 56 sayı buldular. Abi 56, tamam bunu buldular. Bu 56 abi, yani öyle çok şey değil. Abi bu Dallas takımı özellikle sezonun ikinci yarısı. Zaten Doncic'in olduğu her takım için geçerli de bu kadar Kyrie ile uyum sağladı, bu kadar ritim bulan bir Dallas'ın ligin en iyi 2-3 ucumundan birinden bahsediyor. Ki bazen birinci oluyor. Abi 30 sayı attılar ilk yarıda ya. 30 abi 30. Bunu abi hiçbir şekilde açıklayamazsın. Evet, Clippers'ın aynen yaptığı çok iyi şeyler vardı. Doncic savunması belli şeyleri çok iyi yaptılar falan filan da. Abi 30 sayı hiç kimse anlatmadı. İlk yarı abi 56-30 değil, 76-50 bitseydi. Yani gene 26 sayıyla bitsin ama 76-50 bitsin. Daha anlardım ben, tamam mı durumu? Daha kesin, anlaşılabilir kesin olurdu. Abi 56-30 hiçbir mantığını algılayamayacağı abi.
22-8 burada... nasıl bir periyot skoru ya? İkinci periyot skoru. 22-8.
8 ne abi? 8 ne ya?
Evet. Yani bu sadece dediğin gibi hani o işte Doncic'e ikili geldi, ondan sonra diğer oyuncular şut sokamadı falan diye açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü zaten tam olarak o olmadı. Zaman zaman oldu, zaman zaman başka şeyler, yani bir çeşitli faktörler var ama Dallas çok şey gözüktü, yani sanki biz maçı yarın sanıyorduk diye bir anda getirilmişler.
Abi Doncic ilk yarıyı bir asiste bitirdi galiba, yanılmıyorsam. Ve ilk yarıda abi bak şimdi biraz evvel Phoenix için söyleyeyim, Dallas için 7 kat geçerli. Orada domino etkisi inanılmaz. Çünkü her şeyi Doncic'e sağlıyor, tamam mı? Kyrie biraz Kyrie kendine yapar yani her şeyi. Zaten o görev bölümünü çok iyi yapmışlar. Abi Doncic ilk yarıda korkunçtu. Korkunçtu derken kötü oynadığından bahsediyorum. Hiç kendisi gibi değildi abi. Çünkü Doncic mesela şey, genelde oyun kurucular mesela Jokic'le Doncic'i kıyaslarsan, Jokic abi daha kaliteli bir oyun yaratıyor, tamam mı? Oyunu daha kaliteli hale getiriyor. Herkesin oyununu yani öyle avantajları görüp öyle bir kurguluyor ki oyunu, daha üst düzey bir oyun oynanıyor. Doncic daha kaliteli atış yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani işte PJ Washington 3 sayısının dışında Daniel Gafford Alley-oop'la işte bütün oyunculara çok uygun şutu hazırlıyor. Yani eliyle besliyor onları. Doncic ise sofra kuruyor. Şey, Jokic sofra kurar, Doncic eliyle besler yani, tamam. İkisi de mükemmel tabii bu konuda. Fakat Doncic bunları hiç yapmayınca abi hiç kimse bir şey yapamadı. Kyrie Irving dışında ilk yarıda hiç kimse yoktu sahada neredeyse yani. Bu arada Kyrie'ye de yani şaşırıyorum demeyeceğim ama hani takdir de ediyorum. Abi inanılmaz Kyrie isyan etti şeye olan duruma. Gidişata.
İlk maçın evet yani 3. periyotta şey.
İlk yarıda da öyleydi.
Ha abi. İlk yarıdan.
Sonra abi 2. yarı var. Doncic bu arada tamamen şey gibiydi ya. Akşamdan kalmaydı, öyle söyleyeyim yani. Resmen akşamdan kalmaydı yani. Sabah 5'e kadar partilemiş gibiydi yani. 5'e kadar partilemiş. 10'a kadar 10'da zar zor uyandırmışlar, maça getirmişler gibiydi. 12.30'da maça gelmiş gibiydi yani. Korkunçtu ilk yarı. İkinci yarıda abi senin söylediğin gibi Kyrie ile Doncic açıldı. Orayı da yalnız abi Ty Lue muazzam idare etti. Abi ne zaman küçük bir fark 20 civarı, ne zaman 14'e falan oluyor tak mola alıyor. Ne zaman 14'e falan tak mola diyor, bir şey yapıyor, bir şey çiziyor, Paul George'a veriyor. Paul George da abi biraz evvel işte LeBron için falan söylemiştik yani maçı kapatmak. Paul George da oraları çok iyi oynadı abi. Bir basket oradan, bir tane foul oradan falan alarak maçı bitirdi yani. O ilk yarıda yakalanan farkın kapanmasına izin vermeden maçı bitirdi. İlk yarıda bitti o maç yani 30 attığınız zaman. Abi ikinci maç, bence ikinci maç playoff'un en iyi maçlarından biriydi, onu söyleyeyim. En kaliteli demeyeyim, çok çok kaliteli maç olduğunu iddia edeceğim ama en iyi maçlardan biriydi. Acayip bir şey oldu, savaş oldu. Kawhi döndü zaten her şeyden önce. Gerçi ilk yarıda Kawhi da çok kötüydü yani, zaten bir yerdir basketbol oynamayan adamın hemen ritim bulmasını beklemesin. İkinci yarı o da kendine geldi ama abi bu sefer tam bir kavga vardı sahada resmen. Gene Clippers bütün maçı ciddi anlamda önde götürdü. Yine bence Doncic beklentilerin altındaydı. Yine diğerlerini hazırlamak zorlandı. Doncic çok özel önlemler almışlar, o ayrı konu. Çok çabuk işte yardım paternlerini çok doğru yerlerden getiriyorlar falan filan. Fakat bu maçı Dallas bir hücum takımı olmasına hücumla kazanamayacağı belli. Gafford gene tabii kendi kendine devre dışı bıraktı. Şeyde zaten sevmiyor biliyorsun şeyi, Gafford'ı. İlk geldiğinde oynatmıyordu bile. Abi zaten ben bunu salaklıklarıyla ulaşamam dedi. Devre dışı bıraktı. Onu bıraktı. Şimdi bir oyuncudan vazgeçmek çok kolay abi. Oynamasın dersin, biter gider. Fakat abi onu kaybettiğin zaman onun getirdiği şeylerden de vazgeçiyorsun. Başka şeylere yöneliyorsun demektir. Gafford'sız oynamaya karar veriyorsun. Ve başkalarına çok az üretebiliyorsun. Abi son çeyreğe kafa kafaya geldi ama Clippers biraz önde. Abi son çeyreğin ortasında bir bölüm var. Bir ivme yakaladı abi şey Dallas. Orada Doncic orayı muazzam oynadı. 17-3 bir seri yakalıyorsun. Yani bu kadar yakın bir maçta, bu kadar mücadeleci bir maçta, bu kadar üretimin, yani hücum üretiminin sınırlı olduğu bir yerde 17-3 çok kritik. Doncic orayı harika oynadı hücum anlamında. Fakat daha önemli bir şey var abi. Yani Doncic bu seri genelinde Dallas hücumunu yükselten oyuncu olamıyor. Olmuyor, önlem alınıyor falan. Bir sürü sebebi var bunun. Doncic'in de bunda sorunu var. Fakat abi son çeyrekte özellikle, maçın genelinde de öyle ama hani Abi büyük oyuncu öyle olmuyor. Yani normal yaptığın şeyleri yapamadığın zaman başka şeyler yapabiliyor musun? Yapmaya çalışıyor musun? İşte bu Ingram'ı, Booker'ı o yüzden biraz eleştiriyorsun. Abi Doncic son çeyrek bir savunma yaptı. Ve şey dedi böyle mesela Kawhi birebir oynuyor geliyor yardım falan istemiyor. Birebir savunacağım diyor yani.
Evet.
Ve abi buna abi bunu ilk maçtaki ilk yarıyı ihtimal bilemem. Rüyamda görsem inanmam buna. İkinci maçta maçın genelinde ama özellikle son çeyrekte olanlara gene aklım almadı benim. Gafford'sız oynuyorsun abi. Gafford ki senin savunmanın en önemli sigortası yani. Çünkü adamın Gafford gibi savunmacın olduğu zaman adamınla daha baskı yapabiliyorsun. Kaçırsan bile arkada biri olduğun bilin için. Gafford'sız oynamasına rağmen Dallas ve özellikle Doncic savunmayla maçı kazandı ya.
Evet.
O 17-3'lük periyot çok önemli. Onu atlamayalım. Onun altını çizelim. Ama abi savunmayla bir kapattılar maçı.
Öyle öyle. Ki yani aslında yani Doncic'in maç başından da savunmada çok daha konsantre olduğu belliydi. Bir tane çemberde karşıladığı pozisyon falan var. Hakikaten bambaşka bir konsantrasyonla oynuyordu. Ama bir taraftan hücumu da çok iyi idare etti. Yani takım olarak. Ya tabii orada şey, Doncic'in idaresi kadar son periyotta mesela PJ Washington iki tane köşe üçlüyü sokuyor.
Doğru.
Kleber bir tane soktu falan. Onlar da çok değerli. Sonuçta o ceza şutları sokulamadığında Doncic'e gelen ikili sıkıştırma rakibin yanına kar kalıyor. Ama şey, çok çok iyi, çok organize ve bitirerek hücum etti Dallas. Orayı da kopardılar. Daha bile rahat alabilirlerdi bu arada maçı. Ve Clippers'ta fazlaca... Clippers'ta gerçi izolasyonu çok seviyor tabii de. Kawhi Leonard bu durumdayken falan ikinci maçta biraz daha fazla statik halde kaldılar.
Abi izolasyonu seviyorlar ama onlar mutlaka ve mutlaka şey üzerinden oynamaları gerekiyor. Yani en azından organizasyonun Harden'ın ikili oyunundan başlaması gerekiyor abi. Çünkü
doğru, doğru.
En büyük avantajı oradan değişiyorlar. İzolasyonu zaten son 5 saniyede de oynarsın. Dert değil yani.
Evet, aynen. Ya katılıyorum çünkü bazen de sonuçta o senin o izolasyonuna güç veren iki ana ayaktan bir tanesi Kawhi Leonard ve belli ki şey değil yani kendinde değil tam olarak. İdare etti durumu falan
İkinci
biraz belki ama.
İkinci yarı daha iyiydi.
Evet ama tam bildiğimiz Kawhi gibi de değildi yani bir taraftan. Evet,
bir sonraki maçta eğer tabii sonuçta dizindeki ağrılar kötüye gitmedi, iyiye gidiyorsa daha iyi olmasını bekleyebiliriz üçüncü maçta.
Hı hı. Bir de tabii şey de ikinci maçta faktör. Yani işte Dallas'ın maç başından beri çok daha iyi çember savunması yapması falan önemliydi de bilhassa Zubats-Plumlee ikilisi yakın bitirmekte çok standart altında, kendi standartlarının altına kaldı. Yani Plumlee'yi zaten bitiremedi. ve şey yani o sonuçta bozuyor Clippers'ın oyununu. Orada dışarıya baskı aşağıda cezalandırılamadığı zaman o da bozuyor biraz oyunu. Yani Dallas belki felaket açtı seriyi ama şu anda istediğini almış durumda. Sağ avantajını ele geçirdiler. Bakalım şimdi yani biraz oynadıkça tabii Kawhi'nin durumu ne olacak o kritik.
Yani ama sonuçta çok çok güzel, çok mücadeleci bir seri oluyor. İnşallah böyle devam eder.
Evet. Evet, yani zaten beklentimiz de o yöndeydi. İlk maçın ilk yarısı gibi değil de daha çok ikinci maç gibi bir seri ve uzun bir seri olmasını bekliyoruz.
Evet, ben hücumların biraz daha iyi olacağını düşünüyorum ama bir dahaki maçtan itibaren.
Peki, ekleyeceğin bir şey var mıydı?
Yok.
Tyrese Maxey bu arada MIP'yi aldı. Alperen de finalistler arasındaydı.
Zaten bekleniyordu. Nazrid'in 6. adam olması... Yani küçük de olsa bence biraz sürpriz oldu. Hani tabii ki önemli bir adaydı ama yani Malik Monk'la ben Malik Monk'u ve Bogdan Bogdanovic'i daha önde görüyordum. Bogdan Bogdanovic zaten ilk üçe bile kalamadı ama şey Malik Monk'u geçmesi bir de Malik Monk'la abi ikinci ve üçüncü sıra oyları aynı birinci sıra oylarından iki fazla almış. Yani Malik Monk'u oy pusulasını almayan 10-15 tane falan şey var. Basın mensubu var ki o biraz şaşırttı beni. Ama sonuç itibariyle Nazrid en iyi 6. adam şeyde Tyrese Maxey'de en çok gelişme kaydeden oyuncu oldu.
Şey bence etkili oldu yani Nazrid için. Sezonun son bir ayında Towns'un yerini gayet de iyi doldurması. Bir de tabii ki çok daha fazla kazanan, çok başarılı bir takımın önemli ayaklarından biri olması Nazrid'i biraz daha öne atmış olabilir.
Şey oldu, Nazrid son 15 maç işte kaç maçsa Karl-Anthony Towns yerine ilk 5'te çoğunu ilk 5'te oynayıp çok etkili oldu. Malik Monk da sakatlandı, sezonu bitiremedi. O etkilemiş olabilir. Ama evet. Ya ben Malik Monk'un net daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyordum ama öyle hiç, yani Nazrid de nereden çıktı bu adam? Yani Marcus Smart'ın yılın savunmacısı seçilmesi gibi değil yani nereden çıkıyor lan bu falan denecek bir durum yok.
Peki çok teşekkürler dinlediğiniz için. Normalin biraz üzerinde uzunlukta bir podcast oldu. Bu da bir playoff başlangıç klasiğidir zaten bizim için. Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Otoshops podcast'i sundu.